Ayrım 11. Saatleri Ayarlama Enstitüsü. Ahmet Hamdi Tanpınar. Sayfa 162. Meşrutiyet senelerinde Türkiye'ye hicret etmiş Lehistanlı bir Yahudinin torunu olan Madame Plotkin, Atiye hanımefendinin tam zıddını olarak Sabriye Hanım'a inanıyordu. Fakat dedikoduyu hiç sevmediği için bu husustaki fikrini ancak bahsi açıldı diye ve yanında bulunanlara söylerdi. Madame Plotkin ayrıca hakikati de severdi. Bu itibarla bildiği bazı tafsilatı da saklamazdı. Mesela genç diplomatın evlendiği Brezilyalı dul kadını geçen sene kocası Monsieur Plotkin'le beraber Çekoslovakya'ya gittiği zaman Prag'da tanımıştı. O da Afrodite'yi pek severdi. Ama doğrusu Brezilyalı'yı daha güzel, daha comme il faut ve daha çok zengin bulmuştu. Sonra birdenbire yine sözü Afrodite'ye çevirdi. Zavallı kızın hiç talihi yok derdi. Bu sefer de Semih Bey'i seviyor. Halbuki Semih Bey delice Nevzat Hanım'a aşık. O zaman Sabriye Hanım içini çekerek vaziyeti tasrih ederdi. Zavallı Semih Bey derdi, beyhude yere akıntıya kürek çekiyor. Nevzat Hanım artık dünyada kimseyi sevemez. Ne onu ne de başkasını. Ama erkek aklı ne yaparsın? Ve yan gözüyle daima kibirli, daima dudaklarında küçümseyici tebessümü, kendilerini dinleyen Cemal Bey'e hafiften bakardı. Bu an Sabriye Hanım'ın kül rengi yanaklarına hafif bir kan dalgasının kapladığı, gözlerinde acayip parıltıların dolaştığı andır. Sonra incecik dudaklarını ısırır ve bir kutu kapatır gibi sımsıkı kilitlerdi. Bu şüphesiz susmak için değildi. Muhakkak ki bu anlarda Sabriye Hanım içinden, ''Sevgilim beni affet'' derdi, ''Senden bu şekilde intikam almamalıydım.'' Çünkü Sabriye Hanım Cemal Bey'e aşıktı. Fakat ispiritizma cemiyetine bunun için girmemiş, bu yüzden medyum olmamıştı. Bunun büsbütün başka sebebi vardı. O insan işlerine meraklıydı. Daha 5 yaşından itibaren bir fareye benzeyen küçücük yüzünde alabildiğine açılmış gözleriyle ve alabildiğine delik kulaklarıyla evin içinde olan biten ne varsa hepsinin aslını öğrenmeye çalışmıştı. Bu tecessüs çocukla belki üvey annesini babasından kıskandığı için başlamıştı. Belki de sadece böyle yaratıldığı içindi. Büyüdükçe bu merak ve tecessüsü de kendisiyle beraber büyümüş, sırasıyla sokağa, mahalleye, semte, oradan şehre, şehirden bütün hayata taşmıştı. Böylece 30'una kadar yaşadığı dünyada olan bitenleri iyice öğrendikten ve bilhassa öğrenme cihazlarını adam akıllı kurduktan sonra öbür dünyaya merak sardırmıştı. Nasıl ilim dünyamızı iyiden iyiye tanıdıktan sonra diğer yıldızları hedef almışsa, Sabriye Hanım da şimdi öbür dünya ile oradaki hayatla meşguldü. Tecrübe masası ispiritizma cemiyeti bu gizli aleme açılmış pencerelerdi. Sabriye Hanım efendi pencereleri severdi. Evinde kaldığı zamanlar evin her iki sokağa açılan pencerelerinden hiçbirini ihmal etmezdi. Şimdi ufku daha geniş, daha sonsuz bir pencerenin önündeydi. Şurası da var ki Sabriye Hanım bunu yaparken dünyamızla alakasını hiç de kesmiş olmuyordu. Öbür dünya Sabriye Hanım'a göre buranın bir devamıydı. Yüzlerce tanıdık oradaydı. Evet, hangi meseleyle meşgul olursa olsun ya alakadarlardan biri yahut en yakın müşahit muhakkak bir veya birkaçı oradaydı. İki dünya hakikatte birbirlerine çok yakındılar. Mesela komşusu Zeynep Hanım'ın intiharı işinde hakikati anlamak için öbür dünyadakilere müracaatı adeta zaruri olmuştu. Bu intihar Sabriye Hanım'ı kökünden sarsmıştı. Zeynep Hanım'ı çok sever ve beğenirdi. İyi, asil, kibar ve intiharı da gösteriyor ki talihsiz bir kadındı. Vaka kendisi gibi iyi bir mektepte okumamıştı, biraz kapalı yaşardı ama akıllı kadındı. Kocası zengindi ve kendisini seviyordu, hiçbir meselesi yoktu. Öyle olduğu halde günün birinde hem de tabanca ile intihar etmişti. Polis işi asabi buhran diyerek kapatmıştı. Fakat sinir denen şeyi sadece başkalarının dalına binmek için bir vasıta gibi gören Sabriye Hanım böyle bir şeye inanmazdı. Zeynep Hanım'ın kocası aradan 2 sene geçtiği halde hala evlenmemişti. O kadar peşine düştüğü halde dışarıda hiçbir münasebetini işitmemişti. Hep eski sessiz, sedasız, kibar adamdı. Sırtından büyük bir yükü atmışa benzemiyordu. Mesela Allah göstermesin böyle bir şey kendi başına gelse emindi ki bu Cemal Bey denen soğuk adam sevinirdi. Fakat Zeynep Hanım'ın intiharı hiçbir erkeği hafifletmişe benzemiyordu. Ne de yine bu erkeklerden herhangi birini tabii kocasından başka büyük bir teessüre düşürmemişti. Yine tanıdıklarından hiçbir kadın ne sevinmiş ne de vicdan azabı duymuştu. Nevzat Hanım aynı apartmanda oturdukları halde hep aynı şaşkın, yeni doğmuş çocuk halini muhafaza etmiş, Atiye Hanım yazmakta olduğu romana sadece bu intiharı nakleden bir bahis ilave etmekle kalmış, hangi romancı böyle bir fırsatı kaçırır? Selma Hanım yalancıktan biraz ağlar görünmüş, o gün makyajı çok yerindeydi, gideceği yer de vardı. hem son zamanlarda göz kenarlarındaki çizgilerden korkmaya başladı. Seher Hanım ise bir ay sonra haber almıştı. Madame Plotkin kocasının vekaletini aldığı Çekoslovakya'daki fabrikalardan gelecek mallarla o kadar meşguldü ki zaten böyle bir şey aklına gelemezdi. O halde, zavallı Zeynep Hanım'ın ölümüne sebep neydi? Bu intihar niçindi? Bunun gibi ortada birçok halledilmemiş mesele vardı. Yüzlerce binlerce insan orada öbür dünya dediğimiz büyük depoda kendi sırlarının üzerlerine kapanmış, kıskanç ve sessiz bekliyordu. İşte Sabriye Hanım onları konuşturmak istiyordu. İspiritizmayı bunun için merak etmişti. Hafızasındaki dosyaları tamamlamak, meçhulleri aydınlatmak için. Fakat işin içine bir talihsizlik karışmıştı. Tecrübelere başlar başlamaz medyum olduğu anlaşılmıştı. Medyum olmak Sabriye Hanım'ın hiç işine gelmezdi. O geceleri kendi rahat yatağında bile bir kulağı kirişte uyurdu. Şimdi başkası tarafından uyutulmak hiç hoşuna gitmiyordu. Kaldı ki medyum hür değildir, sual soramaz, iradesi başkasının elindedir. Bir çeşme lülesi gibi ağzından başka birisinin düşüncesi akardı. Operatör sualleri sorar, ruh cevap verir. Halbuki Sabriye Hanım sualleri kendisini sormasını isterdi. Bu işe bunun için girmişti. Şimdi tam tersine oluyordu. Bununla beraber Sabriye Hanım'ın iradesi bu hakikaten olur şey değildi. Bu umumi kaideyi bozmaya muvaffak olmuştu. Fil hakika onun ağzından konuşan ruhlar her nedense çok defa mürşidin suallerine cevap verecek yerde alelade dünya işleriyle meşgul olmayı tercih ediyorlardı. Operatör bir başka medyumda mesela eski bir Kadiri Şeyhinin oğlu olan Hüsnü Bey'de daima çok tafsilatlı cevaplar aldığı ruhların tasfiyesi meselesini şayet yanlışlıkla Sabriye Hanım'ın ağzından dinlemek ve öğrenmek isterse mesele derhal değişiyor, ispiritizma lügatıyla ruhların çirkin ihtiraslarından kurtulup temizlenmesi manasına gelen bu tasfiye kelimesi insanların arasındaki alelade manasını alıyordu. Hayır ne münasebet, şirket tasfiye edilir mi hiç? Bilakis eskisinden daha itibarda. Aksiyonlar yükseldi, daha da yükselecek. Yüksek varlıkla hiç temas edebildiniz mi cinsinden bir suale Hüsnü Bey'in ağzından daima, o mertebeye gelebilmem için en aşağı 10.000 sene çile çekmem lazım. Zaten o zaman sizinle münasebette bulunamam tarzında cevaplar gelmesine mukabil, Sabriye Hanım'ın ağzında aynı ruh, hayır hiç teşebbüs etmedim, hatta düşünmedim bile. Ben burada Rudolf Valentino'nun son muşa şakasıyla meşgulüm. İsterseniz anlatayım cevabını veriyordu. Çok defa da kendisini tam mevzuna vermişken birdenbire sözü keser. Bulamıyorum. Zeynep Hanım Efendi'yi bulamıyorum. Galiba intihar edenlerin yeri ayrı. Ben de buranın yenisiyim. Kusura bakmayın diye iltizar ederdi. Bazen de yine aynı dindar, terbiyeli ve iyiliksever ruh mürşid, insanların daha temiz ve daha saf olabilmeleri çaresini sorduğu zaman, ''Siz budalamasınız, bırakın bu meseleleri, burnunuzun dibinde olan şeylere bakın. Bugünlerde içinizden birini son derecede şaşırtan bir hadise hazırlanıyor.'' diye söyleniyordu. Sabri Hanım'ın medyumlukta en muvaffak olduğu şey, bedeninin dışına çıkabilmesi, düşüncesiyle dolaşmasıydı. Böyle bir iş verildi mi derhal eski bir eteklik gibi vücudunu orada aramızda bırakır ve gösterilen düz duvara tırmanır, istenilen pencereden seve seve bakar, gördüklerini ballandıra ballandıra anlatırdı. Fil hakika mütecessiz tabiatına en uygun olanı da buydu. Böyle bir fırsat eline geçti mi erken uyanmamak, aramıza çabuk dönmemek için her hileye başvurur, mürşide karşıdaki apartmanın 3. katına da bir dakika bakayım mı diye yalvarırdı. Ben Suat Hanım zannediyordum, halbuki o değilmiş, sarışın bir kadın. Uzun boylu tanıyamadım diye bize gördüklerini anlatırken, iyice katılaşmış yüzünde, görmekten, bilmekten gelen saadet, bu çirkin kadını adeta tabii uykusunda çok mesut bir rüya görüyormuş gibi güzelleştirirdi. Sabriye Hanım bu cinsten tecrübelere tek bir şart koşmuştu. O da operatörün kendisini Nevzat Hanım'ın evine bir göz atmak fırsatını vermeden uyandırmamasıydı. Uyandıktan ve kendine geldikten sonra da ilk sözü, ''Ne söyledim? Acaba bir şey gördün mü? Baktırdı mı?'' suali olurdu. Hakikat şu ki Sabriye Hanım, Nevzat Hanım'la Zeynep Hanım'ın kocası arasındaki gizli bir aşkın genç kadının intiharına sebep olduğunu zannediyordu. O Afrodite'nin halası gibi Murat'ın da bir yalan olduğuna ve bu yalanın çok mücrim bir aşkı, bir insanın hem de kendisini çok sevdiği bir insanın ölümüne sebep olan bir aşkı örtmek için icat edildiğine inanıyordu. Bu meselede kulübün efkâr-ı umumiyesi Sabriye Hanım'a sadece iltihak etmemekle kalmıyor, onu düpedüz reddediyordu. Murat Afrodite'nin halasına da benzemezdi. O bir vuruşla böyle hiç lüzumsuz yere yıkılacak cinsten değildi. İspiritizma cemiyetinin yarı nüfuzu, şirinliği, dost havası bu aksi titiz lafını esirgemez, böyle olduğu için de sevimli ruhtan geliyordu. Bir akşam onun bütün elektriklerimizi söndürüp dakikalarca hepimizi heyecandan, korkudan olduğumuz yerde titretmesini kim unutabilirdi? Bu hadisenin olduğu günün haftasında cemiyet yeni aza kabul etmemek kararını almaya mecbur olmuştu. Bu kadar sevilmiş ve benimsenmiş bu uzuv feda edilemezdi. Onun için operatörümüz Sabriye Hanım'a bu iş için verdiği vaatleri tutmaz ve Sabriye Hanım'ı Nevzat Hanım'ın evinden daima uzakta bulundurmaya dikkat ederdi. Çünkü Nevzat Hanım'a belki laf anlatma kabildi ama Murat'a ne derecede mümkündür bunu hiç kimse bilemezdi ve hiçbirimiz onu darıltmak istemezdik. Bununla beraber bu şüphe ve onun getirdiği küçük facia havası da hoşa gitmez değildi. Mesele biraz da kendisini meraklı, oldukça dehşetli bir vaziyette görmek olduğuna göre bu da ihmal edilecek şeylerden değildi. Sabriye Hanım bunun farkında olduğu için uyutulmaya daima nazlanır, alelade masa tecrübelerini tercih ederdi. Gerek evinde gerek kulüpte sık sık bu cins tecrübeler yapar ve nasılsa davetini kabul etmiş olan ruhlara hakiki ahiret azabının ne olduğunu öğretirdi. Filhakika onun sualleri karşısında şaşırmamak hemen hemen imkansızdı. Bu tarzdaki tecrübelerde mürşidin yahut operatörün usulüne alışık olan ruhları çağırmamayı tercih ederdi. Hikayesini benden dinlediği Seyyid Lütfullah'ı seçmesi ve aşağıda anlatacağım gibi onunla büyük bir işbirliği yapması bu yüzdendi. Filhakika Sabriye Hanım Seyyid Lütfullah'ı benim delaletimle çağırdıktan bir hafta sonra İspiritizmacılar Cemiyeti'ne verdiği bir konferansta İspiritizma ve sosyal temizlik mevzu üzerinde bir hayli ısrar etmiş ve ruhlardan müteşekkil bir istihbarat servisinin ne şartlarla kurulabileceğini ve ne gibi faydalar temin edebileceğini iyice anlatmıştı. Bu hususta Taflan Deva Bey'in kendisine sıkı sıkıya yardım ettiğini biliyorduk. Bu zengin, kibar ve çok okumuş adam hakikaten büyük ve ateşli bir temizlik meraklısıydı. Çok defa düşünürüm bizim memleketimizde istidatlar hakiki yerlerini bulsa hayatımız ne kadar değişir ve güzelleşir. Taflan Deva Bey'i 10 dakika dinleyip de kaydı hayat şartıyla İstanbul'a veya herhangi bir şehrimize belediye reisi yapma hülyasına kapılmayan, hatta bunun için varını yoğunu sarfa hazır olmayan aramızda hiç kimse yoktu zannederim. İrfanı, iyi terbiyesi, her sınıftan bir yığın insanı tanımış ve kendisine bağlamış olması bunu pekala mümkün kılabilirdi. Yazık ki Taflan Deva Bey temizliği sadece içtimai ve ahlaki manasında alıyordu. Onun için sokak, ev, şehir daima ikinci, üçüncü derecede şeylerdi. Asıl mühim olan cemiyetin muzır düşüncelerden kurtulmasıydı. İşte Sabriye Hanım'ın bu merakı yüzünden Seyyid Lütfullah'la bir gece hiç ummadığım bir zamanda birdenbire karşılaştım. Doğrusunu isterseniz bu cemiyete girdiğim andan beri kendimi yeniden ona yakınlaşmış hissediyordum. Ne kadar ilmi gayelerle teşekkül etmiş olursa olsun, ne kadar ciddi meselelerle uğraşırsa uğraşsın, burası onun malikanesiydi. Daha ilk gününde onu yanı başımda görür gibi olmuştum. Bazı tebliğlerde aşikar her şekilde müdahalesi oluyordu. 11. Kısım. Bu hayat sonuna kadar böyle devam edebilirdi. Fakat Cemal Bey'in hiç beklenmedik bir müdahalesi beni cemiyetten birdenbire uzaklaştırdı. Şirkette bana çok iyi bir vazife teklif etmişti. Bol para alacaktım, onunla beraber çalışacaktım. Zaten arkadaşız değil mi diyordu. Fakat serbest kalmam, bütün günüme sahip olmam icap ediyordu. Fener Postanesi'ndeki işim gibi İspiritizma Cemiyeti'ni de bırakacaktım. Teklif o kadar güzeldi ki ister istemez razı oldum. Kendi tabirince artık sıraya giriyordum. Buradan daha büyük mevkilere geçebilirdim. Kabiliyetli adamdım. Ne diye kendimi bu manasız işlerde israf ediyordum. Hele böyle alelade hizmetçiliğe benzeyen bir işte kalmam hiçbir suretle doğru değildi. Cemiyetteki hayatım beni de yormuştu. Akşam yemeklerimi evde yemem mümkün değildi. Uykum perişandı. İspiritizmacılar hemen hemen bütün vaktimi alıyordu. 24 saatin içinde tek dinlenme zamanım Cemal Bey'in beni gönderdiği işlerde geçirdiğim zamandı. Kulüpten ayrılırken veda ettiğim Nail Bey meseleyi benden bir daha dinledi. Sonra bir gözünü yumarak Seyyid Lütfullah dedi. Ben anlamadığımı göstermek için yüzüne baktım. Sonra latife ediyor sanarak cevap verdim. O emin ellerde, Sabriye Hanım onunla meşgul. Nail Bey elime bir gün evvel yayınlanmış bir tebliği tutuşturdu. Bu tebliğde İspiritizma Cemiyeti'ne son zamanlarda kötü ruhların musallat olduğu söyleniyor, bilhassa Seyyid Lütfullah'ın celselerde çağrılmaması tavsiye ediliyordu. Nail Bey, Seyyid Lütfullah çok şey biliyordu dedi. Sabriye Hanım kadar biliyordu. Sen de ona karma karışık sualler soruyorsun. Neyse ayağını denk al. Nail Bey'in sözlerinin hakiki manasını çok sonra anladım. Ben o dakikada İspiritizma Cemiyeti'nden eski dostumla beraber ayrıldığımı düşünüyordum. Cemal Bey'in mahiyetindeki işim rahattı. Saat 5'ten sonraki zamanım benimdi. Muhit değişmişti. Burada Fener Postanesi'ndeki sigara yanıklarıyla dolu tahta masa, telefon etmek için sıra bekleyen itişen kakışan yüzlerce insan, onların birbirine karışan konuşmaları yoktu. Her şey kibar, rahattı. Telefon benim konuşmam içindi. Zil seslerine ben koşmuyordum. Bilakis ben basınca koşan adamlar vardı. İlk gün üst üste 8 defa aynı hademeyi çağırdım. Birinde havayı sordum, ikincisinde saati, üçüncüsünde paltomu tutup giydirmesine, dördüncüsüne çıkarmama yardım etmesini istedim. Beşincisinde adını öğrendim. Vaka sonunda iş biraz cıvıklaştı. Altıncısında cigara ikram ederek karşıma oturtmuş, yedincisini kalkıp gitmesi, sekizincisinde tekrar gelmesi için çalmıştım. İster inanın, ister inanmayın, bu benim için hakiki zevkti. Sıraya girmiştim. Akşamları Şehzade başındaki kıraathanede Doktor Ramiz'le buluşmaya başladık. Fakat kahvede eski cümbüş kalmamıştı. 4 senede müşterilerin çoğu gitmişti. Ne çıkar, biz vardık. Yan geldi Asaf Bey, Doktor Ramiz, 2-3 ressam, gazeteci. Ve aralarında yeni tecrübelerimle zengin, bayağı bir şahsiyet olmuştum. Ara sıra şair Ethem Bey geliyor, bize ispiritizmacılara dair havadis veriyordu. Nevzat Hanım son zamanlarda büsbütün dalgın ve neşesizdi. Sabriye Hanım hemen hemen cemiyete uğramıyordu. Bir gün telefon çaldı, Sabriye Hanım'dı. Evinde yapacağı bir toplantıya çağırıyordu. İtizar ettim, ısrar etti. Kabule mecbur oldum fakat biraz sonra Cemal Bey'e bahsedince birdenbire kızdı. Sakın ha dedi, sakın, zinhar, hiçbir surette gitmeyeceksin. Tabii gitmedim. Bu esnada Cemal Bey'le olan hususi münasebetimiz eskisi gibi devam ediyordu. Kahve, ev, her tarafta bana ihtiyaç oldukça aranıyordum. Fakat Cemal Bey değişmişti. Her gün biraz daha hırçın oluyor, emirlerini ne kadar dikkatle yaparsam yapayım beni azarlıyor, itham ediyordu. Bu arada bazı sıkıntılar da geçirdiğini bildiğim için buna yoruyordum. Müthiş parasızdı. Her an hesaplar yapıyordu. Bazen cebinden avuç dolusu para çıkarıyor, gözümün önünde sayıyor, bir takım parçalara ayırıyor, sonra büyük bir yeisle cüzdanına yerleştiriyordu. Ayı çıkaramayacağım diyordu. Halbuki önümde saydığı para ile bütün kara gümrük ahalisi hacca gidip gelebilirdi. O yılın kışı bu hesaplarla geçti. Sonra vaziyet birdenbire düzeldi. Vaka Cemal Bey bana karşı olan muamelesini değiştirmedi. Terzinin, ayakkabıcının, gömlekçinin, Karaköy'deki kasabın, ev sahibinin kabahatleri yine benimdi. Hepsinin namına yine ben hesap veriyor, ben terliyor, ben azap çekiyordum. Fakat para hesapları ortadan kalkmıştı. Bu sırada küçük bir hadise oldu. Bir gece Sabriye Hanım büyük cüssesi sokağımızı kapatan bir otomobille beni evimde ziyarete geldi. Geçmiş zamandan konuştuk, hatıraları yad ettik. Cemal Bey'in hayatına dair benden bazı ufak tefek bilgi sızdırdı. Sonra karımla baldızımla öpüşerek ayrıldı. Sabriye Hanım'ın evimize gelişi hayatımızı kökünden sarstı. Karım, baldızlarım bu şık kadının kıyafetine hayran olmuşlardı. İyi giyinmenin paraya muhtaç olduğunu pek kestiremedikleri için behemihal onu taklide karar verdiler. Bu onlarca yalnız bir irade meselesiydi ve üçü de iradelerini şiddetle kullanmaya başladılar. Bir ayın içinde 3 maaşımı birden sarf ettim. Fakat imkansızdı. Yine her şeyleri eksikti. Sabriye Hanım giderken küçük baldızımı çok beğendiğini söylemişti. Küçük baldızım bu iltifatı o kadar ciddi kabul etti, öyle inandı ki o senenin güzellik müsabakasına girmeye karar verdi. Ondan 2 ay sonra nasılsa adresimi bulan Nevzat Hanım evimize geldi. O da benden o gece Sabriye Hanım'ın neler sorduğunu öğrenmek istedi. Ayrıca Cemal Bey'in kendisi hakkındaki düşüncelerini merak ediyordu. 3 kardeş bu sefer hakiki zarafetin Nevzat Hanım'da olduğuna karar verdiler. Evcek, elbiseler, çamaşırlar değişecekti. Her şey yok pahasına satıldı. Ben 2 maaş daha peşin sarf ettim. Üstelik Pakize bu sefer beni kıskanmaya başladı. O zamana kadar hiç beğenmediği kocası birdenbire gözünde kıymetlenmişti. Bu cinsten bir kadının beni araması için ortada çok ciddi bir sebep olmalıydı. Muhakkak aramızda bir şey vardı. Nevzat Hanım'ın ziyaretini Cemal Bey nereden öğrenmişti? Daha ertesi günden itibaren bana karşı buz gibi soğuktu. Hususi işlerine yaptığı tenkitler resmi işlerine de geçti. Hiçbir yaptığımı beğenmiyordu. Kağıtları suratıma atıyor, hademelerin karşısında bile bağırıp çağırıyordu. Bu artık hayat değildi, hakiki cehennemdi. Her dakika mangal dolusu ateş yutuyordum. Evimizdeki kıyafet inkılabı yüzünden kendi elbiselerim de satılmıştı. Yama parçaları birbirini tutmaz bir elbiseyle dolaşıyordum. Fakat ne bu halim ne de 2 aylık tıraşım Pakize'yi beni kıskanmaktan alıkoyamıyordu. Günümün her dakikası için hesap vermeye mecburdum. Yukarıda cahil adam olduğumu söylemiştim. Hayatım kelime öğrenmekle geçti. Hemen her safhasında sözlüğümü yeniden yapmıştım. Hem de kendi hayatımda etimle kemiğimle yaşayarak, şerbetçi elması hikayesi bana abes denen şeyi öğretmişti. Bu abesi o güne kadar dışımda tanımıştım. Şimdi o kendi hayatımın malı olmuştu. Hiç tanımadığım cinsten bir korku içime yerleşmişti. Her saniye biraz sonra olacak bir şeyden korkuyordum. Biliyordum ki şu yarım saat içinde ya karım ya baldızlarımdan biri daireye ne yaptığımı görmek için gelecekler. Onlar da gitmeden Cemal Bey beni azarlamak için yanına çağıracak. Onun elinden kurtulduğum zaman muhakkak bir alacaklı ile karşılaşacaktım. Her dakikam yeni bir zilletti. Her saat talihsizliğin başka bir çehresiyle karşıma çıkıyordu. Halbuki bütün bunlara hiçbir sebep yoktu. Hiçbiri bilerek yaptığım bir hata yüzünden değildi. Hepsi kendi kendine gelmişti. Genç bir kadın kendisine vaziyetimi olduğu gibi anlattığım halde, belki de yalnız bunun için benimle evlenmek istemişti. Hiç farkında olmadan sadece tesadüfler yüzünden bir takım insanlarla tanışmıştım. İçlerinden birisi benimle alakadar olmuştu. Artık ne yaparsam yapayım, şimdi onun pençesindeydim, ondan kurtulamıyordum. Makine dışarıda kurulmuş, dışarıdan gelen emirlerle işliyor, şimdi hızını arttırıyor, biraz sonra eksiltiyor, bazen duruyordu. O zaman ne testere ne bıçak hiçbir şey işlemiyordu. O zaman telaş ve azabın yerini derhal korku alıyordu. Biraz sonrası dediğimiz şeyden korkuyordum. Yazın sonuna doğru Cemal Bey 3 gün için Ankara'ya gitti. Bu 3 gün bana tam bir cennet gibi geldi. Sıkıntılarım yine devam ediyordu. Fakat onun kendi ağırlığıyla yaptığı tazyikten kurtulmuştum. Suyun dibinde değildim. Sırtımda o korkunç ağırlığı hissetmiyor, kemiklerim onun yüzünden çatırdamıyordu. Ötekiler, güçlükler, yorgunluklar, bir takım azap ve ızdıraplardı. İşte o zaman bir insanın başkalarının hayatındaki yerini öğrendim. Bu 3 günü yalnız Cemal Bey'i düşünerek geçirdim. Bir bakıma göre hayatımda hiçbir şey değişmemişti. Dairedekilerin hepsi hemen hemen onu taklit ettikleri için aşağı yukarı yine aynı şeylere maruz kalıyordum. Evim eski haldeydi fakat yine ferahtım, rahattım. O halde Cemal Bey diye bir şey vardı hayatımda. Bu korkunç bir realiteydi. Ve Cemal Bey sadece benim hayatımda değildi, bütün etrafımdaydı. Şu hakikati kendi hayatım bana öğretti. İnsanoğlu, insanoğlunun cehennemidir. Bizi öldürecek belki yüzlerce hastalık, yüzlerce vaziyet vardır. Fakat başkasının yerini hiçbiri alamaz. Bir hadise bunun yalnız benim için böyle olmadığını öğretti. Cemal Bey gitmeden evvel bana bir takım işler vermişti. Bunlardan birisi için karısıyla konuşmam lazımdı. Eve uğradım. Vaka Selma Hanım boynuma sarılmadı, ne de sevincinden çifte telli oynuyordu. Her şey eskisi gibiydi. Fakat yine de arada bir şey değişmişti. Daha rahattı, daha emniyetliydi ve yüzünde o zamana kadar görmediğim bir hal vardı. O da bir ağırlıktan kurtulmuştu. Selma Hanım behemehal bir kahve içmemi istemişti. Salonda karşımda oturmuş, etekliğinin kıvrımlarıyla oynarken onu yakından seyrediyordum. Hayır, o da kısa bir müddet için kurtulmuştu. Halinde mürebbiyesinden izin almış bir çocuğun rahatlığı vardı. Böyle miydi? Belki daha ziyade masallardaki cadılardan kurtulmuş kızlara benziyordu. Nevzat Hanım da muhakkak böyle olmalıydı. Onda da bir hafiflik, bir gevşeme bulunacaktı. Bir ara Selma Hanım Nevzat Hanım'ı görüp görmediğimi sordu. Artık içtimai mevkiimi iyi benimsemiş olduğumu göstermek için Cemal Bey'den beyefendi diye bahsederek cevap verdim. Beyefendi onlarla temasımı men etti. Selma Hanım ilk önce anlamamış göründü. Nevzat iyi değilmiş dedi, ben de gidip göremedim. Sonra birdenbire uyanmış gibi yüzüme dikkatle baktı. Bir şeyler söylemek istedi, vazgeçti. Beni anlamıştı. Fakat ne çıkardı? Hangi meseleyi hallederdi? Sadece talihin hediye ettiği bu 3 günü bir başka meseleyle daha zehirlemekten başka hiçbir işe yaramazdı. En iyisi düşünmemekti. Kaçmaktı, kendi içime kaçmak. Fakat bir içim var mıydı? Hatta ben var mıydım? Ben dediğim şey bir yığın ihtiyaç, azap ve korkuydu. Onun içindir ki Cemal Bey döner dönmez beni işimden çıkardığı zaman pek de müteessir olmadım. Hiç olmazsa kendisinden kurtulmuştum, onu görmeyecektim. Sesini duymayacaktım. Ellerinin işaretleri, dar alanının çizgileri rüyama girmeyecekti. İçimdeki bulantı duracaktı. Hiddet, kin beni kemirmeyecekti. Bununla beraber eve bu haberi nasıl vereceğimi düşünüyordum. Onlar üzüleceklerdi şüphesiz. Üstelik de kabahatin bende olduğunu sanacaklardı. nasıl geçineceğimi o kadar düşünmüyordum. O sonra gelecek işte. Evvela ilk an denen şey vardı. Tehlikeli bir geçit gibi beni korkutuyordu. Evdekileri büyük bir heyecan ve teessür içinde buldum. Hepsinin yüzü asıktı, neredeyse ağlayacaklardı. Demek biliyorlardı. Kim söylemişti acaba? Nereden haber almışlardı? Yavaşça Pakize'ye sordum. Nereden öğrendiniz? Pakize önündeki gazeteyi uzattı. Bu benim işten çıkarılmam olamazdı. Ben o kadar mühim adam değildim. Alelade bir katiptim. Hayır, bu başka şeydi. Eliyle gösterdiği yeri okudum. O sene güzellik müsabakasının jürisinden 3 kişi istifa etmişti. İçlerinde Sabriye Hanım da vardı. Küçük baldızım hüngür hüngür ağlayarak bana vaat etmişti, yardım edecekti diyordu. Bir iki defa bunun mühim olmadığını, işimden çıkarıldığımı, aç kalmamız tehlikesi bulunduğunu, asıl üzülecek şeyin bu olduğunu anlatmaya çalıştım. İmkansızdı. Onlar kendi dertlerindeydiler. 11. ayrımın sonu. Sayfa 174.